Merhaba, ben Mesut Çelik.
Merhabalar, ben Talha İnici.
Yine güzel bir cuma gününde teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri aktarmak üzere birlikteyiz. Teknoloji dünyasına AMD tarafıyla başlıyoruz. AMD Game Graphic Core X mimarisine sahip olmayan ekran kartları için, yani kısaca belirtmek gerekirse 5600 ve 7000 serisindeki bazı ekran kartları için sürücü desteği vermeyeceğini açıkladı. Aynı zamanda yeniden isimlendirmeye sahip olan 7600 ve 8400 gibi ekran kartları ve bundan aşağıdaki modelleri için de artık yeni sürücüler yayınlandığında destek verilmeyecek. Yavaş yavaş doğal olarak firma artık
ileriye dönük hareketler yapmaya başladı.
Eski teknolojilerden kurtuluyor. Bu teknolojinin gelişimiyle alakalı. Firmayı suçlamamak lazım. Bugüne kadar ellerinden geleni aslında desteklediler. Artık bu ekran kartları AMD'nin sitesine girildiği zaman da eskide kalmış ekran kartları olarak gözükecekler.
Yani evet, yeni ekran kartları ile birlikte gelecek olan yeni sürücülerin de daha stabil olması dileğiyle diyelim. Eskiye olan şeyi tabii ki düşürüyorlar, desteği düşürüyorlar ama evet. Yeniler için gelecek olan sürücüler de umarız daha stabil, daha oyuncu dostu. Ben kendi oyuncu olduğum için oyuncu açısından
bir
düşünüyorum.
Bir tarih vermek gerekirse de 2011 ve sonrası için destek devam edecek. 2011 ve öncesindeki ekran kartları için artık.
Yani son 5 sene içerisinde
tabii,
çıkmış
tabii.
Olan
ekran bayağı kartı. Yine desteği yani uzun süre destek sürdürüyorlar yani. Önemli olan konulardan bir tanesiydi. Rainbow Six ile devam edelim. Rainbow Six Siege çok güzel bir oyun. Özellikle
çok güzel. Türkiye'de ne yazık insanlar beğenmedi ama çok güzel bir oyun.
Ya
beğenmedi
şöyle güzel bir oyun.
Benim gördüğüm kitle beğenmedi.
Yok diye. Açıkçası ben de yabancılarla oynarken hiç hoşuma gitmedi. Çok saçma
yabancılarla
geldi.
Yabancılarla kesinlikle leş. Oynanmaz.
Yani ben size şunu söyleyeyim. Eğer bir grubunuz yoksa o grup 5 kişi oyuna dalamayacaksanız hiçbir şekilde anlam ifade etmeyen bir oyun olmuş. Ve
tabii ki de.
Pat pat pat ne olduğunu anlamıyorsun.
Şimdi
böyle.
Şöyle
çok
bir
keyifsiz.
Şey var. Oyunda bir iki mermiyle ölebiliyorsun. Yani ölmek an meselesi. Gerçek anlamda böyle bir üzerinde kalkan vesaire ve evet. Herhangi bir şey yok. Direkt olarak ölüyorsunuz. Bu noktada da çok stratejik hamleler yapmanız gerekiyor.
Gerçi sen şimdi işte kalkan falan yok dedin. Şu anki videoda adam ya, kalkanla şeye ilerliyor. Uçak savara. O da biraz saçma olmuş tabii.
Şöyle bir kalkan ya. Nasıl diyeyim, hani oyunlarda anladığımız evet. Kalkan vardır ya. Hani
çelik yelek yok.
Counter Strike'de bir alırsınız ya arkadaşlar. Kask kalkan ayrıca. 100 can üzerine evet. 100 kalkan. O öyle bir sisteme sahip değil. Yani direkt ölebiliyorsun. Tabii ki de bir sınıfın kalkanı var. Sınıfları çok iyi kullanmak lazım. Arkadaşlarına koordine olmak lazım. Tam olarak nereden olay yerine müdahale edeceğini bilmen
mesela
lazım.
Biz
çok,
betasını
çok zevkli bir oyun
aslında. Oynarken hiçbir şekilde koordinasyon olmadan öyle bir kazandık. 4 kişi falan öldürdüm yani durdum yerden. Yattım bir yere böyle bekliyorum pusuya.
Karşı taraf takır, da takır, o takır. Zaman şeydir ben sana söyleyeyim.
Tabii şimdi bir de betalarda öyle oluyor. Herkes ilk defa öğreniyor ya. Deneyim kazandıkça biraz da keyif.
Beta nasıl geçti senin için bu arada?
Ben keyif almadım. Grafikler falan bayağı kötü geldi.
Ya, grafik zaten görsel anlamda şöyle söyleyeyim sana. 60 FPS'yi yakalamak için. Ya konsollarda da bu değeri yakalamak için görsellikten bayağı feragat etmişler.
Evet.
Ama şey çok güzel Mesut. Parçalanma olayı
i̇şte
gerçekten çok güzel.
Zevk kısmında dedim ki biz bunu ofiste oynarsak herhalde zevkten 4 köşe oluruz.
Kesinlikle.
Hem kısa sürüyor hem de gerçekten grup
hazırlık
olarak oynanabilecek
oyun. Maçlardan daha fazla
evet.
Sürüyor zaten.
Ama dediğim gibi ben Betty'yi oynarken ne yazık ki Talha ile falan birlikte oynama şansımız olmadı. Keyif almamıştım oyundan. Bir de grafikte beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben artık PC oyuncusu olarak bu kaç yılına gelmişiz o grafikler neydi ya?
Ya görsel olarak zaten Gamework falan trailer yayınlanmış da oradakilerde
Gamework'te bile şu anda izleyenlerimiz hani değiştirdik diyor bir şey yine bir şey
çok
değişmiyor.
Çok fazla değişiklik evet. Yok ama dediğim gibi konsollarda da PC'de de espor anlayışı çerçevesinde 1080p 60 FPS değerlerini yakalamak adına böyle bir feragat etmişler bazı
zaten
performans değerlerinden.
Zaten GTX 460 1GB bellekli. GTX 460 da oyunu 720p'de 60 kare saniyede oynayabilecekmiş oyuncular. Ekstra olarak 2K'da 60 kare saniye oynamak isteniyorsa da GTX 970 önerilmiş. GTX 960 da Full HD için yetecekmiş. Zaten oyunun gereksinimleri de buradan belli ki o grafikler için bile bence fazla istiyorlar.
Ama ben dediğim gibi görsellikten ziyade burada eğer takım olabilirsiniz arkadaşlar, arkadaşlarınızla oynarsanız çok büyük keyif alınabilecek bir oyun olduğunu inanıyorum. Ama şey de sabır isteyen de bir oyun. Çünkü hızlı oyun anlayışına alışmış shooter oyunlarında arkadaşlar için. Counter Strike de bir noktada aslında sabır isteyen bir oyun ama o da bir hız isteyen bir oyun. Rainbow Six'te dakikalarca ses kasmanız bile gerekebiliyor.
Ya öyle de Titanfall'un da şey yendi bak. Ben şimdi düşünüyorum. 4'e 4 bir adam bulsam Titanfall mu oynarsın bunu mu oynarsın?
Ya şimdi şöyle bir şey var. Titanfall biraz nereden kaybetti biliyor musun? İçerik yetersizliği çabuk tüketildi. Bir de yapay zekanın olması bazı oyuncuların hoşuna gitmedi.
Evet.
İnsanlar istiyorlar ki oyun alanına indiğimde ben öldürdüğüm
evet.
Adamın PvP modunda karşımdaki gerçek bir oyuncu olsun istiyorum. Ben onu vurduktan sonra ya bu gerçek oyuncu muydu?
Ya
değil
var
miydi?
Ya.
Sürüncemesi içinde kalmak
istemiyorum. Ben de en çok o sürüncemede bırakıyordu. Bazen öldürmüşüm diyorum ki uf ne kadar güzel oynuyorum. Sonra hop hepsi bilgisayar.
Ama şöyle de bir şey var. Düşman hareketliliğini gerçek oyuncuları böyle gayet de vurucu şekilde oyun alanına koymuştu. Dikkat edersen aslında ışık üzerindeki zırhların ışıkları
ya
falan
o
farklıydı ama.
O heyecandan fark edemiyorum ki. Ben zaten ayda yılda bir oynayabiliyorum
vakitsizlikten. Ama Titanfall'un şöyle bir güzelliği vardı. Yani o işte titan çağırmak, of, aşağı müthiş, düşürmek, müthiş. Onun içine binmek, yani bir parkur üyelerini yapmak. Mesela en son çıkan Call of Duty Black Ops 3'te de parkur üyeleri var ama harita o kadar sınırlandırılmış ki. Yani Titanfall'da düz duvarda duvara tırmanma falan filan olaylar çok daha ayrıydı.
Şimdi ama şey çok farklı ya. Biz bir Titanfall oynayacağız. Siege'de çıktığında fiyatı ucuz derse alır oynarız artık.
Yani şey ha, Rainbow Six Siege'in zaten sıkıntısı o. $60 etmez bu oyun. Evolve'da $60 etmezdi.
Yok, kesinlikle etmez.
Titanfall'da $60 etmezdi. Bu oyunda $60
etmezdi. Titanfall zaten $60 etmeyeceğini her şeyiyle gösterdi ondan
yani
sonra.
Yani bir de tutup DLC'lerini çatır çatır şeyle sattı.
Bedava verdiler.
Bir de en sonunda $5'dan satmaya başladı.
Ben hepsini aldım onların. Hepsi var bende.
Biliyorsun en son bu Nexon, Güney Koreli bir firma var. Counter Strike Online'ı falan da yapan. Adamlar Titanfall'un free to play modelini yapacaklar.
Evet ama Çin için.
Çin için yapacaklar evet. Gerçi ama böyle bir konsept var. Umarız Avrupa marketlerinde bu tarz free to play oyunlar gelir. Çünkü hakkı free to play deyip oyun haberlerine geçmek istiyorum ben. Türkiye arkadaşlar dünyanın en önde gelen oyun fuarlarından birisi olan Gamescom'a resmi ortak olmuş. Türkiye Oyun Federasyonu tarafından duyuruldu arkadaşlar. Bu Türkiye Oyun Geliştiricileri Federasyonu tarafından duyuruldu bu duyuru arkadaşlar. Kristal Pixel ödülleri sırasında dile getirildi. Gerçekten de güzel bir haber. Bunun bize şöyle bir artısı olacak. Gamescom 2016'da biz resmi olarak orada bulunacağız. Çünkü E3'e baktığımız zaman biraz daha show odaklıdır. Pek çok oyunun premieri E3 2015'te yapılır. Tamam, Gamescom'da da duyurulan oyunlar vardır ama bu işin eğlencesi, bütün odak noktası 30 yıldır süregelen E3 fuarında gerçekleşiyor. Gamescom daha fazla ziyaretçiye de açık. Mesela E3'te örnek veriyorum $300 girişi, Gamescom'da $10. Şey yapmak gerekirse yani herkes açık bir kitle oldu, şey olduğu için, fuar olduğu için. Bunun sıra Gamescom'da birazcık işin iş planı da var. Yani çok fazla böyle iş amaçlı olarak oraya gelen, reklam anlaşmalarında bulunan, basınla daha fazla böyle içli dışlı olan firmalar da var. Gamescom şu yönden bizim için çok önemli olacak. Önümüzdeki sene yani 2016 yılında çıkacak başlayacak olan Gamescom 2016'da Haziran ayındaydı zannedersem. Orada bizim irili ufaklı geliştiricilerimiz yer alacak. Bizim orada bir şeyimiz olacak, standımız olacak. Oyunlarımızı daha fazla insanla tanıtabileceğiz, tanıştırabileceğiz daha fazla kitleyle. İş konusunda da belki de yabancı partnerlerimiz olacak. Ne bileyim, Pocket Fleet diye bir oyun vardı. Square Enix'le daha sonra anlaştı adamlar. Bizim küçük bir yapımcımız. Bir mobil platforma başka bir oyun çıkarttılar Mesut. Yarın bir gün bu şekilde yurt dışından destek alacağımız irili ufaklı yine stüdyolarımız olacak.
Çok önemli gerçekten.
Yavaş yavaş gelişen bir sektör aslında.
Şöyle olacak. Türkiye'nin orada bir standı olacak ve standta bu firmalar yer bulma şansı elde edecekler. Stand bayağı büyük olacak deniyor bu sefer.
Evet, bu sefer bayağı büyük olacak deniyor.
Aslında bizim her türlü yurt dışı etkinliğimizde bir standımız var ama önemli olan onun büyüklüğü ve içine alabildiği firma sayısı tabii ki.
Kesinlikle.
Şimdi çok daha büyük bir standta yer bulabilecekler. Mobil Dünya Kongresi'nde de mesela yine Türkiye standı oluyor. Diğer fuar alanlarında da yine Türk standlarını görebiliyoruz ama az film oluyor tabii ki. Çok küçük standlar oluyor.
Ya bu başlangıç olarak güzel ama benim için.
Bence de çok
şunu
önemli.
Şunu da altını çizmek lazım. Bu Gamescom Almanya menşei. Tabii Avrupa'nın farklı ülkelerinden destek alıyor ama ana odak noktası Almanya'dan kaynaklanıyor arkadaşlar.
Ama benim için Almanya'da... aslında o açıklamada şey vardı. Hani çok affedersin çok alakasız bir yerde girmiş oldum ama hani atlamayalım diye. Bu açıklamanın yapıldığı etkinlikte oyun fiyatlarının düşeceği de konuşuldu. Onu da atlamayalım. Unuttum
evet,
konuşalım.
Yok, onu konuşalım. Şeye değinecektim ben. Türkiye'deki oyun sektörü aslında oraya da gelelim. Türkiye'deki oyun sektörüne bakış açısı dış ülkelerde MMO, online ve free to play pazarının büyük olduğu, bu genç kitlenin de daha çok parayı buraya harcadığı yönünde. Şimdi konsol kısmına gelecek olursak Türkiye'de ben her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Oyun kültürü dediğimiz anlayış yok. Yani $60 oyun alma verme. Oyun fiyatları düşse dahi insanların ben gidip oyun alacağına inanmıyorum
yok.
Açıkçası.
Zaten insanların hemen orada asgari ücretten falan böyle dem vurmaları falan tabii. Olayın yani, hangi mantıklı olduğunu gösteriyor.
Yani bu MMO ve free to play pazarı günden güne gelişecek ama ben hiçbir zaman için konsol oyunculuğunun veya PC'de böyle çıkan bir oyunu direkt almak ki 50 liraya 60
çünkü
liraya Witcher 3 de çıkmışlığı var
şey,
bu ülkede.
Şey açıklamıyor kesinlikle. 3000 liralık telefon aldığımın hala kopya oyun kullanmasının hiçbir mantalite açıklamıyor. Yani asgari ücretten falan dem vurmayın. Biz burada zor kazanıyoruz falan geyiği yapmayın yani orada. Doğrudur, zor kazanıyorsundur. Tamam, ona bir diyeceğim yok ama cebinde 3000 liralık telefon varsa hala da ona nasıl kopya oyun bulacağını soruyorsan bana yani arkadaş orada da bir dur nefes al dersin yani adama
kesinlikle.
Değil mi?
Kesinlikle. Buradan senin dediğin şeye geçelim aslında Mesut. Hani söyledik oyun indirimleri falan olacak. Ben bunun pek bir etkisi olacağını inanmıyorum. Ama bir yerlerden başlaması tabii ki çok güzel ama yapılan açıklamaya göre arkadaşlar Türkiye Oyun Geliştiricileri Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu'yla artık bu artık ekonomi bakanlığı mı oluyor, neresi oluyor tam olarak bilmiyorum ama yapılan görüşmeler sonucunda oyun ve oyun içeriği, oyun ürünlerinin indirime gidileceği, o alınan fahiş vergilerin alınmayacağı, ÖTV'nin kalkacağı söyleniyor. Bu şekilde ne olacak? Aslında sadece oyun geliştirici açısından değil de genel olarak oyun endüstrisinde bir kalkınma yaşanması söz konusu. Çünkü şöyle bir şey var. Oyuna daha rahat ulaşacak, daha uygun fiyattan ulaşacak. Belki de oyun geliştirmeye yönelecek bu şekilde gibi gibi. Böyle bir kendi içinde bir döngü oluşturacak.
Yani Allah var. Benim o açıklamada Gamescom'da yer almamız değil de bu daha çok hoşuma gitti.
Tabii ki kesinlikle.
Peggy'nin geleceği ülkemize duyuruldu. Peggy stilinde bir yine yaş sınırlaması ve denetimi esasına gidilecek. Ve aileler artık çocuklarına oyun aldıklarında o çocuk için uygun mu değil mi görebileceklermiş. Steam üstüne nasıl bilinme yapacaklar? Steam'i denetleyebilecekler mi bilmiyorum. İnşallah hafta kalmaz. Bunlar zor işler çünkü.
Kültür Bakanlığı'nın hali hazırda böyle bir çalışması vardı ama bir filmlerde olduğu kadar kapsamlı değildi.
Değil,
filmlerdeki
evet.
kadar vurucu bir şekilde bak bu şu yaş sınırı, bu
ya
yaş sınırı
demiyorlardı. Filmde şey kolay ama çünkü. Yani kapının girişine adamı koyuyorsun. 18 yaşından küçüğü almıyor. Zaten film piyasaya çıktıktan sonra kimsenin onu taktığı olmuyor.
Yok,
biliyorsun.
Yok abi, ben zaten şey için kutulu filmler için falan söyledim. Hani bandrol vesaire falan oluyor. Evet, oyunlarda oluyordu,
var,
filmlerde
evet.
oluyordu ama şimdi zaten bir de şöyle bir durum söz konusu. Film hali hazırda yurt dışından, gerçi oyunlar da öyle geliyor ama belli bir yaş sınırlamasıyla geldiği için belki de Kültür Bakanlığı üstüne çok durmuyor.
Evet, olabilir.
Ama oyunlarda da nihayetinde böyle bir bandrol var. Ona nasıl bir uygulama getirecekler bilmiyoruz.
Satın alabilecek misin mesela, değil mi? Küçük bir çocuk olarak gidip.
Sigara falan da alıyorsun.
Evet, yani.
İçki sigara da alınabiliyor. Onun nasıl bir etki edecek bilmiyoruz ama tabii ki de bu ÖTV'nin düşmesiyle birlikte oyun fiyatlarının düşmesi, konsol fiyatlarının düşmesi umarız olumlu yönde etki eder de sadece free to play pazarı değil, online pazar değil, büyük bütçeli oyunların da söz sahibi olduğu bir pazara kavuşuruz arkadaşlar.
Evet, hepimizin umudu bu. Şimdi uzaya ucuz yollu seyahat konusunda büyük fanteziler var. SpaceX uzun zamandır bu konuda çalışıyor ve Elon Musk'ın da birazcık böyle popüler bir kişilik olması sayesinde biz daha çok SpaceX'i konuştuk. Başarısız inişleri, patlamaları, çatlamaları, ufak denemeleri hep böyle çok büyük haberler oldular. Jeff Bezos'un Yeni Çoban isimli projeye başladığını ve rakip olacağını biz daha önceki ikisi bilen bir tanesi de konuşmuştuk. Ama o kadar uzun süre oldu ki ben unuttum. O arada hiç haberi çıkmadı adamın. En son o ekibin yaptığı başarı haber oldu. Nedir? Gerçekten de 100 kilometre, 100.5 kilometre mesafeye, yüksekliğe.
Bir döndü, pir döndü.
Evet. Gönderdiler kapsülüyle beraber roketi ve roketi ondan sonra sağ salim kapsülüyle roketi de sağ salim geri kondurmayı başardılar. Roketin bir konuşu var. Resmen filmden fırlamış gibi. Efsane yani. Evet. İnanılmaz yapmışlar. Zaten ekibin sevinmesi falan gözler önünde. Mükemmel. Gerçekten insanı heyecanlandıran bir iniş.
Önemli bir başarı.
Ve ekip şunu yapacak. İşte 4-5 dakika uzayda o boşlukta süzülme. Uzayı görme şansı eline erişeceksin bu tur sayesinde. 70-80 bin dolar fiyatlardan bahsediliyor tabii kişi başı bu yolculuklarda. Bu tabii ki yine en ultra zenginlere hitap eden bir şey ama bu işin bir yerden başlaması ve bu firmaların para kazanıyor olması ileride uzay yolculuklarını herkesin erişebileceği seviyeye getirmesi adına çok önemli.
Ya çok abes bir örnek olacak mı bilmiyorum ama televizyon eskiden herkesin evinde yoktu,
evet,
sonra standartlaştı
doğru.
ya. Bu da ilerleyen dönemlerde, belki de çok çok ilerleyen dönemlerde hemen hemen her ülke için bir standart haline gelecek. Yani orta seviye insanlar bile, orta seviye gelire sahip insanlar bile böyle bir çıkıp
uzaya bir gidip geleceğim. Ben bir daraldım, ben bir uzaya gideyim, bu dünyadan uzaklaşayım
yalnız
dediğinde.
Yalnız bu başarı sonrasında Elon Musk'ın çıkıp da sosyal medyadan arkadaşlar elinize sağlık, teşekkür ederiz, güzel iş başarmışsınız demesi de gayet de şey yani.
Ama yerinde bir olay. Yani en azından
beni şaşırttı yani.
En azından
bir
ortaya şey koyuyor.
Rekabeti
gösteriyor. E tabi ne yapacaksın ki şimdi?
Ne bileyim, bazı insanlar öyle bir düşünmez herhalde.
Yok
daha farklı
be,
düşünürdü.
Oluyor. Tebrik ediyorsun. Biz de arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.
Şimdi mesela yok Sony Microsoft'u falan tebrik ediyor. Microsoft Sony'yi tebrik
yurt
ediyor.
Yurt dışında bu oluyor.
Millet birbirini boğazlıyor bizim forumlarda da.
Evet, dediğin onu demek gibi doğru. Yani. Arkada ne işler deniyor. Bir diğer haberimiz ise şimdi elini kolunu kaybetmiş insanlara protezler takılıyor. Çok gelişmiş protezler var. Ama bu protezlerin şöyle bir sıkıntısı var. Tamam, yürümenize yardımcı oluyor, bir şeyler tutmanıza yardımcı oluyor ama hissiyat olmadığı için çok ince işlerde çok fazla rahat kullanamıyorsun bunu. Şimdi çok ileri bir seviyede Sintouch isimli bir firma tarafından geliştirilen ellerle beraber bu protezlere sahip insanlar şeyi hissedebiliyorlar. Dokundukları objenin o hassasiyetini falan bilgisayar hesaplayabiliyor, yumuşaklığını. Ona göre ince dokunuşlar, hassas dokunuşlar yapabiliyorlar. Zaten videoda da dikkat ederseniz bir kazın kanadını alıyor, açıyor böyle mesela protez koluyla.
Yavaş yavaş.
Evet, hiç sıkıştırmıyor. Bir tavşanı seviyor.
Yumurtayı alıp mesela bir.
Evet.
Gerçekten de bunlar hayati şeyler. Baktığınız
çok
zaman
çok hayati şeyler. Bizim gündelik hayatımızda yaptığımız, değerini bilmediğimiz o kadar mucizevi şeyler var ki inanılmaz yani gerçekten. Ancak bir parmağınızı kaybettiğinizde anlıyorsunuz o işin ne kadar önemli bir şey olduğunu. Allah korusun, Allah kaybetmişlerin de bu şekilde yardımcısı olsun. Yani bilim gelişiyor, bilim sayesinde neler neler yapılıyor. İşte insanlar o kadar garip ki bir yerde birbirlerini boğazlıyorlar. Allah için diyor buna. Bir tarafta adam neler yapıyor.
Yani işte...
Neyse çok uzun konu. Nasıl başarmışlar bunu? Parmaklardan ilham almışlar ve işte bu parmak boğumlarının benzerini yaparak içini sıvı, o sıvının da içini sensörler ve ısı sensörleriyle donatmışlar. Sistem bir şeye dokunduğunuzda o sıvının akışıyla, titreşimlerle, sensörlerden gelen bilgiyle ve sıcaklık bilgisiyle beraber dokunduğun objenin cismi, işte ne kadar hassasiyete uygulanabileceği, hassasiyet hakkında bilgi
aslında
sahibi oluyormuş.
Aslında normal bir kola sahip olan insanın
anında bir şey mikrosaniyede bu. Yaptığı şeyleri.
Bize o kadar standart geliyor ki kaybetmediğimiz için.
Anlamıyorsun aslında çünkü değil mi? O kadar basit
kolay gibi gelse de.
Sistem bunun hakkında bilgileri kola sağlıyormuş, bilgisayarda işte hem bunları değerlendirip ona göre bir basınç uyguluyormuş hem de kişiye geri bildirimde bulunuyorlarmış. Geliştirilmeye devam ediyor. Kullanan kişi de bu firmada çalışan yine protez kollar üstüne uzman bir mühendis, ismi de Vikram Panditmiş ve kendisi kullanırken gösteriyor olayları da. Başta da bir mühendisin bu şekilde çalışıyor olması gerçekten çok önemli. Ya hep söylüyoruz, engelli vatandaşlarımız ne yazık ki bizim kaldırımlarda yürüyemediğimiz yollarda biz sağlıklı insanlar olarak engelsiz insanlar olarak kaldırımlarda yürümekte zorluk çekiyoruz. Birçok yerde zaten kaldırım diye bir şey yok. Olanlara da bazen iki ayaklı düşüncesiz insanlar araba falan park ediyorlar, çıkamıyoruz. Ya da belediyelerimiz ağaç, lamba dikiyorlar. Mesela ben ona da çok karşıyım. Ağaç varsa abi yolu ona göre genişlet. Ağacı kesmek istemiyorsan ama bir zahmet kaldırımı ağacı çocuk kaldırım. Arabası geçebilecek, tekerlekli sandalye geçebilecek şekilde yap. Çünkü ağacı koymuş, doğayı korumuş, insana yer yok. Ya yoldan gideceksin bebek arabasıyla ya da gitmeyeceksin yani sana İniyoruz şey.
Zaten. Normal yola iniyorsun.
Bebek yola arabasıyla. İniyorsun ya da böyle şey dikmiş adam. Elektrik lambası dikmiş kaldırıma. Öyle bir şey yapmış. İnşallah gelecek daha güzel olur. Ben protez kol geliştiren, engelli insanlara yardım eden her türlü teknolojiye ayrıca bir hassasiyet önem veriyorum. Ve burada da şunu söylemek istiyordum. Yani engelli vatandaşların o yurt dışında olaya katılmasına bak. Anlatabiliyor muyum? Adam mühendis olmuş. Koskoca firmanın başında bir şeyler yapabiliyor. Bizde engelli vatandaşlarımız daha yolda yürüyemiyorlar. Yani. Adam orada bir firmanın başında bilimsel işlere imza atabiliyor ki Microsoft falan gibi yurt dışı bazı firmalar, uluslararası firmalarda bizim görme engelli yazılımcılarımız var. Şu an Microsoft Türkiye binasında görme engelli yazılım geliştiren Türk insanlar var. Vay Onlar öyle değer veriyorlar ki biz gittik Microsoft Türkiye'nin ofisini de gezdik. Görme engelli insanlar için ofisi düzenlemişler. Muazzam ya dedim şey. Yani adamın vizyona bak. İnsan odaklı bir şey geliştirdiğiniz anda herkes mutlu, herkes huzurlu yaşıyor.
Valla ben kendimden utandım. Sen şimdi görme engelli olup da hem de yazılım konusunda halen geliştirmeye çabalayan valla helal hoş olsun.
İnanılmaz gerçekten.
Zaten bir şey söyleyeyim mi? Bu tarz bazı engeller, bazı kazalar veya doğuştan bu tarz şeylere sahip olan insanlar daha hayat konusunda verimli oluyorlar.
Evet öyle belki gerçekten.
Ben kendimden dön vurayım. Bize göre daha fazla verimli olabiliyorlar gerçekten deyip oyun dünyasından haberlere geçelim tekrardan. EA Star Wars Battlefront'u geçtiğimiz haftalarda çıkışını gerçekleştirdi arkadaşlar. Olumlu olumsuz yorumlar var. Hele hele az önce bahsettiğimiz Rainbow Six'teki gibi, Titanfall'daki gibi bir hikaye moduna sahip olmayıp 8 tane haritayla dönen 9 tane, 3'ü bunları birbirine benzeyen multiplayer modları
Türkiye'de
olunca...
Türkiye'de 240 lira zaten.
Yani 240 lira fiyatıyla birlikte de gerçekten de bir noktada da eleştiri oklarına maruz kaldı. EA'nin bazı ünlülere ki bu bazı ünlülerden birisi... Breaking Benjamin'i biliyor musun diyeceğim ama bir
bilmiyorum. Rock kafa grubu. Salladım ama öyle bazen bir şeyler dinlerken sen kafa sallıyor.
Yani bir otomatikman. Evet. Aslında ünlü sayılabilecek bir rock grubu Benjamin Burnley de baş solisti. Instagram üzerinden Star Wars Battlefront CD'sini kırıp paylaşmış. EA bana bu çöp oyuna övmem için para verdi.
Ooo zirve olmuş ya.
Gerçekten de. Paranızı poponuza deyip devam eden bir şey var. Oyun leş gibi neyini ben bunu öveceğim falan dedi. Gerçekten de büyük ses getirdi. Daha sonra da bir açıklama yaptı niye oyunu beğenmediğini. Spam sistemini beğenmemiş. Doğuyorsun diyor adam arkandan gelip vuruyor. Bu nasıl oyun falan filan.
Ya demiş. Ben de spam
gerçekten
sistemini
de
bana spam garip
gelmişti. Gerçekten de bir enteresanlık var. Oyunda zaten dediğim gibi hani 9 tane 8 harita var. Bunlar 4-4 2'ye ayrılmış durumda. 8 haritayı da aynı modda göremiyorsun zaten. Mevcut 9 haritanın 3'ü aynı şeyin oyun mantığının biraz böyle farklılaştırılmış hali. Bence çok ciddi içerik sıkıntıları olan bir
Star Wars. Yine ilk kullanıcılara verdikleri tat nasıl? en iyi haritayı, en iyi şeyi veriyor böyle. Ondan sonra diyor ki oyunu al. Oyunu ya bir alıyorsun, alakasız bir şey.
Betasını oynayan adam oyunu oynamış ki sayabilir
kendini. Evet, evet, öyle de, sayabilir gerçekten.
Şunu da altını çizelim. İlerleyen dönemlerde ücretsiz DLC'ler ve harita geleceği söylenmiş ama bu gelecek olan DLC ve haritalar bilmiyorum. Hani paralı olarak kurtarır. Satılacak olan ürünlerle ne kadar mukayese edilebilir. Bir diğer haberim de yine Star Wars Battlefront'la alakalı olarak bir mod yayınlandı arkadaşlar. Bir modcu arkadaş üst düzey seviyede artık gerçek... Ne derler ona? Foto...
CGI mı?
Şu anda unuttum.
Foto gerçekçi.
Foto gerçekçi derler değil mi? Foto gerçekçi seviyeye ulaşmış Star Wars Battlefront görselliğini yakalamış ama bu modu kurduğunuz zaman oyundan 20-30-40 FPS değer düşmesi yaşanıyor. Slide gösterisi eşliğinde bunu ancak zaten açıp bakarsınız diye düşünüyorum ama görsel olarak gerçekten çok hoş olmuş. Sadece böyle açıp bakılısı bir şey
oldu. Zaten onun görselleri mükemmeldi.
Bir şey ekran, yo, zaten başarılıydı. Özellikle PC'de ultra ayarlarda çok çok iyi. Ama yani. Bu foto gerçekçiliğe ulaştırmış. Ben bunun görüntülerini indirirken PC'ye benim PC kastı. Ben bunu mod olarak kuramam yani. Ben anlatabiliyor muyum? Böyle bir sıkıntısı var.
Mozilla ile devam edelim teknoloji dünyasına. Biliyorsunuz Firefox Google'la ortaklığını bitirmiş. 2015 yılına farklı ortaklıklarla devam etme kararı almıştı. Bundan öncesinde firma Google standart arama motoru yapıyordu ve yıllık olarak 330-340 milyon dolar civarında bir ödeme alıyordu Google'dan. Onun desteğiyle operasyonlarına devam ediyordu. Daha sonrasında sadece Google'la bağlı olmayalım. Farklı ülkelerde farklı arama motorlarını standart arama motoru yapalım. Böyle devam edelim dediler. Mesela Rusya'da Yandex, Çin'de Baidu, Avrupa'da Google ama Google'dan yine para almıyorlar.
Amerika'da Yahoo.
Amerika'da Yahoo ile devam ettiler. Ve sonuç olarak firmadan gelen açıklama 2015 yılındaki toplam karın 2014'ten çok daha yüksek olacağı gelirin bir yönünde bir açıklama
daha
olmuş.
Daha fazla dağılım yapmışlar.
Evet, firmanın aslında zarara uğrayacağı çok konuşulmuştu bundan. Ama demek o ki cesur olmak lazım. Tek şeye bağlı kalmak.
Ya yenilik, bağlı kalmak yaramıyor. Radikal yenilikler çok önemli.
Evet,
ama ancak geleceği gören insanlar yapabilir.
Tabii firma tabii sonra kazancını arttırmış. Çin orada önemli bir unsur. Çin yani Google'ın servislerini tam olarak kullanılamadığı, Çin'e özel servislerin yararlanıldığı bir yer. Orada Firefox daha başarılı olabilir tabii Chrome'a karşı ama Avrupa'ya baktığımızda Amerika'da da keza öyle. Chrome'un bariz bir üstünlüğü var kullanım oranlarında. Doğal olarak onda da sabit arama motoru Google olarak geliyor. Firefox kan kaybı yaşıyor. Kullanıcılardan gelen şikayetlere baktığımızda da hala da tam oturmuş, stabilitesini sağlayamamış bir tarayıcı olarak görüyorlar. Özellikle evet. Çok fazla eklenti kurulabildiği için tarayıcının da bir suçu yok. Bazen o eklentiler nedeniyle zaten çökebiliyor.
Çakışmalar yaşanabiliyor.
Evet, Chrome'da çok mu iyi derseniz değil ama işte Google'ın servisleriyle bir şekilde zehirliyor sizi. Bağımlısı yapıyor. Sonra servislerden sürekli ilanlanabilmek adına tarayıcının da müptelası oluyorsunuz. Önemli bir konu bu da. İşte tekerleşme dedikleri şey de biraz bu oluyor. Rusya'da kurulacak devasa bir veri merkezi var ama veri merkezini özel yapan şey dünyanın en büyüklerinden bir tanesi olması yanında enerjisini de yine bir nükleer santralden sağlayacak olması. Veri merkezi Moskova'nın yaklaşık olarak 190 kilometre kuzeybatısına kuruluyormuş ve 10 bin sunucu rafı içerecek şekilde dizayn edilmiş. 10 bin tane sunucuya yer verilecekmiş. 80 megawattta elektrik ihtiyacı duyması bekleniyormuş. Veri merkezinin yalnızca inşaatı 975 milyon dolara mal olacakmış ki bunun içinde gerekli teknik altyapı, sistemler falan yok. Yani o rafları mafları yerleştirip binayı dikmek o kadar fazla masraf yer alacakmış bunun içinde. Rusya'da nükleer santraller hakkında da bir bilgi verilmiş. Şu ana kadar 33 nükleer santral yapmışlar ama 2030'da bunu 59'a çıkartmayı hedefliyorlarmış. Ve bu veri merkezinin kurulduğu noktanın seçilmesindeki neden de bir nükleer santrale yakın olmasıymış bulunduğu bölgenin. 400 megawatt enerji üretebilen Kalinin santraline yakın bir yere konumlanacakmış ve onun enerjisinden yararlanacaklarmış. %10'luk kısmı Rusya devletine ait olacakmış sunucuların. Geri kalanı da Google, Yahoo gibi
firmalara,
Facebook gibi firmalara kiralayacaklarmış. Ya Google ve Facebook şimdiden sıraya girdiği konuşuluyormuş. Rusya'da hizmet verebilmek için o data center'dan yararlanacaklar. Rusya'nın internet altyapısını güçlendirecek
yani
bir yatırım.
Savaşların çoğunun tamamının enerji savaşları olduğu bir dönemde nükleer enerjinin ne kadar önemli olduğunu bir
ya
kez
bak,
daha görüyoruz.
Rusya'nın uçağını düşürdük biliyorsun. Herkesin ilk düşündüğü ne oldu biliyor musun? Doğal başımıza gaz. Bomba atar mı değil, doğalgazı keser mi oldu? Enerji artık böyle bir durum. Ki yani ben hiç iyi anmıyorum o bizi Rusya'ya bağımlı hale getiren o anlaşmayı. Şu mavi boru hattı var ya. O gerçekten bu ülke atılmış en büyük kazıklardan bir tanesidir bence. Ki yıllardır çilesini çekiyoruz. Ya bir taahhüt olur mu ya 30 yıl boyunca gazı senden alacağım. Başka hiçbir yerden almayacağım. Parasını şu kadar ödeyeceğim. Şu kadar gaz alacağım. Almasam da ödeyeceğim diye. Onu o eller nasıl imzalamış ya?
Ne zaman, hangi şeyde? Vallahi bilmiyorum hakikaten, biliyor musun?
Ta DYP zamanında Tansu Çiller'in şeyini tasarladı, taslağını çıkarttı. Mesut Yılmaz'ın imzayı attığı bir şey o. Ki çok fazla da konuşuldu. Biliyorsun olay. Ben bildiğim kadarıyla yani gerçekten hangi akla hizmet atıldı, belirsiz bir imza. Şu anda Avrupa bizden daha ucuza gaz kullanıyor. İran'dan gidip gaz alsak daha ucuza alacağız. Daha fazla para veriyoruz ki sırf o sözleşmeden dolayı Rusya'dan gaz alıyoruz ya. Sonra da gazı kesecek mi diye korkuyoruz.
Kesmez.
Sonra birisi demiş ki kesmez gazı,
kesmez,
merak etme.
Daha fazla gelir.
Ne kesecek yani? Harbiden niye kesti ki
ya
gazı?
Ya şimdi hani çok güzel bir yorumda da bulunmuşlar bu konu altında. Şeyde de mesela 2. Dünya Savaşı'nda da savaş ortamında olsa dahi bu tarz ticari anlaşmalardan geri çekmez hiç kimse elini. Çünkü bir para akımı gerçekleşiyor, evet. Bir ekonomi gerçekleşiyor. Savaşların da çoğunun şeyi zaten hani tekrar sadece gelecek olursak bir enerji, nükleer enerji santrali bizim memlekette de lazım ya.
Evet, değil mi?
Yani ya şöyle tabii bir şey, bazı lazım. Çekinceler var haklı olarak ama.
Çekinceler yeriyle ilgilidir değildir. Hani bizim teknik bilgimiz çok o yer konusunda yeterli olmayabilir ama. Şimdi bizim günle bazen çok tartışıyoruz bu tip konuları. Böyle özellikle politik falan konular olunca o şey tartışması keyifli bir adam. Tartışıyorsun. Ertesi gün ne haber abi diyebiliyorsun yani. Sıkıntı yok.
Olması gereken o zaten.
Evet, güzel olan konularda o. Ben mesela öyle olmayabilirim. O öyle olduğu için biraz güzel oluyorsun. Neyse, onun mesela dediği bir şey var. Onu da söyleyeyim burada. Dedi ki ya enerji dedi ürettiğin şeyler tamam nükleer santral olsun ama hepsini oradan üretme diyor. Yani rüzgardan da üret.
Tabii
barajlardan da üret. Çeşitlendir ki diyor. Olur ya diyor, bir tanesini kaybedersin, diğerden desteklemeye devam et. Doğru. Yani nükleer santral sonuçta bu ülkenin bütün enerjisini karşılamayacak. Bir tane yetmez. Belki 10 tane, 20 tane yapsan da yetmeyecek o döneme kadar. Ama en azından belli bir miktarda oradan karşılayabiliyor olmak bizim için avantaj olacak.
Kesinlikle arttırmak lazım.
Evet. Enerji yani çeşitliliği arttırmak lazım. Oradan da üretelim, onu da yapalım, bunu da yapalım. Bir de şey yalanına çok kanmayalım. Etrafımız nükleer santral dolu. Gelişmiş devletler yapmaya devam ediyorlar. Amerika'da yapılamamasının sebeplerinden bir tanesi de şu an için nükleer santral yapmaktansa diğer enerji yollarından enerji elde etmek Amerika'da daha kolay. Daha Amerika'da onlar... nükleer santral yapma standartları falan çok böyle şey. Üst düzey firmalar ihaleleri kazanıyorlarmış ama iflas ediyorlarmış yapma esnasında. Yettiremiyorlarmış yani maliyetleri, o güvenlik seviyesini falan. Biz Ruslarla anlaştık o yüzden de. Yapıyor bacı, koy için orayı mı? Çalışır, bir şey olmaz ya falan diye.
Simpsonlardaki şey gibi aslında.
Şaka bir yana. Gerçekten çeşitlendirmek lazım. Gelişmiş ülkelerde nükleer santral var. Daha gelişmiş ülkeler tabii ki farklı yollarla da çeşitlendirdiler. Doğal şeyleri daha fazla.
Enerji kaynakları.
Enerji kaynakları.
Amerika'nın bir de şeye ihtiyacı yok ya. İstediği zaman enerji buluyor bir yerlerde.
Neyse işte, sıkıntı yok.
Şu ülkeye gidiyor, bu ülkeye giriyor falan. Size demokrasi getirecek. Ama enerjinizi de alırız.
Özgürleştiriyor hepsini diyorsun ha.
Evet, buradan oyun dünyasından haberlere geçelim. Mesut'un da büyük heyecanla beklediği Just Cause 3'ün sistem gereksinimleri belli oldu arkadaşlar. Önerilen sistem ya, gereksinimlerine
bu arada var ya, sözünü kestim ama. Yani Just Cause 3 gördüğüm her yerde çok heyecanlanıyor. Bizi arkadaş
ben
da yazmış.
Ben artık Just Cause 3 görmüyorum. Orada Mesut Çevik yazıyormuş
Just gibi. Just Cause'dan böyle ilgili bir haber çıkmış. Mesut Çevik bunu beğendi, yazmış altına böyle. Diğer arkadaşlar da artılamışlar. Demek ki bayağı bir insanın İnsan şeyde öyle bir kitle oluştu.
Artık sen bir firmayla Evelyn Studios'u ara. Böyle böyle.
Yok ya, Allah razı olsun. Oyun 80 lira zaten. Yani PC'de. Ha burada PC'de 80 lira. Konsol kullanıcıları tabii ki 60 dolardan.
İşte Türkiye'de de bir indirim olursa ÖTV'de vesaire. Ya
yansımaz o Türkiye'deki, biliyorsun değil mi?
Konudan konuya. Ya pek bizim Witcher 50-60 liradan çıktı. O kadar zorladılar. Ben biliyorum hani mücadele etti yayıncı firma Türkiye'deki konsol fiyatlarını da birazcık düzleyelim diye. En fazla düzlemesi 170 lira, 180 lira.
Yok, konsol düzleyemiyorsa onda yani, Xbox, yani Microsoft ve Sony'nin de el atması gerekiyor bildiğim kadarıyla. O iş öyle değil.
Yani pek çok arada pek çok şey var. Neler neler var arka planda da. Sadede gelecek olursak PlayStation 4, Xbox One'da da arkadaşlar ne yapıyorlar? İşte dijital olarak paylaşımda bulunuyorlar. Bir oyunu iki kişi alıyor. 30'er dolardan ya, paylaşıyorlar. O şekilde
o, yöntem buluyorlar. Ben şimdi Talha'da mesela Xbox One'da Talha'da kardeşiz biz. Kardeşimdir benim kendisi.
Ama
geçen eve bir gittim, Tomb Raider inmiş.
Kardeşlik tek taraflı.
Aynen. Geçen eve bir gittim, Tomb Raider inmiş. Bir sevindim, bir sevindim.
Bir de gelip bana anlatıyor. Ben indirdim ya.
Ben diyorum ki ya abi eve gittim diyor, Tomb Raider inmiş. Microsoft mu acaba bizim isimlerimizi biliyor ya mı koyduk? Ben diyor ki ben indirdim onu.
Phil Spencer gönderiyor. Evet. Mesut Yuma sevgilerle dijital olarak imzaladı.
Yalnız oyun da ayrı bir güzel ya, onu da söyleyeyim.
Çok güzel ya. Rise
sonlarına doğru yaklaştım
iyice. Ben de canlı yayında oynuyorum. Çok keyifli.
Çok keyifli.
Yapılacak çok şey var. Evet. Bir tek etraftan ıvır zıvır toplamak bir noktada bıktırıyor insanı ya.
Öyle.
Ama ya abi aynı yere dönüp dolaşıp geleceğiz ama bir mekana giriyorsun.
Yok, oyun çok keyifli
o,
ya.
Oo diyorsun, ben nasıl yapmışlar
çok
ya.
Çok zevk aldım oyundan.
O kadar hoş duruyor ki
bak,
oyun
yani. Bak çatışma sahneleri dengeli.
Dengeli.
Onları da yine keyiften oynuyorum. Bana kalırsa şimdi bu, siz diyeceksiniz ki amma yaptım falan diye. Hani PlayStation 4'ün Uncharted'ı, 4'ü bir sınav olacak PlayStation için. Boynun altında ezilebilir, biliyor musun?
Ya bir görmek lazım, bir denemek lazım. Uncharted 4'ün de oyun alanı genişliyor. Evet. Oraya da gizlilik katıyorlar vesaire. Ama sanatsal olarak umarım Tomb Raider gibi olur. Rise of the Tomb Raider gibi olur. Çünkü
grafikler
şey
de
var
çok
aslında.
İyi
ya. Uncharted biraz daha muzip bir oyun.
Evet.
Rise of Tomb Raider ciddi bir oyun.
Konusu çok güzel bir de bu
yani,
sefer.
Evet, Rise of the Tomb Raider daha ciddi bir oyun. Evet. Ama şeyde Uncharted'da Nathan Drake böyle muzip bir karakterdir biraz böyle. Enseye şaplak falan
evet,
atan
evet.
bir tipte bir insandır. Her neyse, Sade'de dönelim biz tekrardan Just Cause 3'te. Sistem
gereksinimi
nereden nereye gelmişiz? Intel Core i7 işlemci veya AMD FX 8350, bellek olarak 8 GB RAM, ekran kartı olarak da GTX 780 veya R9 290 istiyor. Sistem gereksinimlerine baktığımız zaman aslında
tabii
önerilen sistem gereksinimleri minimum sistem gereksinimlerinde 670 istiyor.
Çok güzel ya. Yani herkesin oynayabileceği bir oyun olacak.
Ya hatta hafiften daha önce de konuşmuştuk bunu. Şişirilme bile olabilir bu sistem gereksinimleri.
Evet.
Ki donanımları insan bir süre sonra göre göre ya artık ben bir bilgisayarımı yenileyeyim psikolojisine sokmak
ya
istiyorlar
diye düşünüyorum. Bir de firmada sorun yaşamayacağım bir şey söylüyor.
Tabii,
işte al oyna diyor.
Optimizasyon konusunda başarılı bir oyun olacağına inanıyorum. Mad Max'te de çok büyük sorunlarla karşılaşmadık. Konsol bazında da PC
tabii
bazında da ben
bomboş çöldü gerçi ama.
Yani Just Cause 3'te daha fazla şey var. Ha, bomboş çöl demişken Just Cause 3'ün haritası da 1 ile 2 oranla, zannedersem 1'e oranla mı 2'ye oranla mı ne, daha küçükmüş. Ama daha fazla tabii ki orada tüketilebilecek, etrafta yapılabileceğimiz şeyler var. Pek bana hitap eden bir oyun değil açıkçası. Yani çünkü füzenin üzerine binen bir adam iple onu yönlendiriyor falan. Ha, bu da muzip bir oyun mesela.
Ya bir sürü güzel ama araç var ya.
Ben çok fazla bu tarz oyunların içinde duramıyorum. 1 saat, 2 saat, ondan sonra ben kopuyorum.
Ya ben şey yapıyorum daha ya, karışıklık oluşturma, uçma uçma da var ya bu sefer.
İşte
tam keyiflik böyle, o beynini boşaltacaksın.
EA'nin en son oynanış videosunu yayınladığı Unravel tarzı şeyleri, oyunları daha fazla seviyorum.
Ben gerçekten de Xbox'ta Ori'yi oynuyorum. Bedava verdiler ya onu.
Ori and the Blind Forest.
Evet, o da çok,
o da çok güzel. O da çok güzel. Çok
ama
başarılı.
Ama onun böyle birkaç gömlek üstü.
Kesinlikle görsel olarak yani yeni bir 9 dakikalık oynanış videosu yayınlandı arkadaşlar. Bir platform oyunu. Aslında EA'nin oyunu değil bu. Bir bağımsız yapımcı stüdyoya destek olmuşlar bu oyunun yapılması için. Hani EA dediğimizde Battlefield geliyor aklımıza, FIFA geliyor, Need for Speed geliyor ama böyle bir yapımı EA'den ben beklemiyordum. Ubisoft mesela bu konuda birazcık daha büyük bir oyun yapımcısı firma olarak destek sağlayan bir firma. İşte Valiant Hearts çıkmıştı zamanında. Child of Light gibi oyunlara da destek veren bir firma. Yani hem büyük oyunları var, Rainbow Six Siege gibi, Assassin's Creed gibi, hem de diğer taraftan Child of Light gibi, Valiant Hearts gibi oyunları var. EA de bu yolda ilerliyor aslında. Şimdi geçtiğimiz hafta Assassin's Creed gibi bir oyun yapacağız demişlerdi. Bu hafta da yeni bir bağımsız oyun stüdyosuna destek verdikleri Unravel'ı tanıttılar. Tanıttılar demeyeyim, 9 dakikalık bir oynanış videosunu yayınladılar. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Şu anda görüyorsunuz zaten. Böyle bir grafik, böyle bir atmosfer, böyle bir şirinlik.
Ya bu böyle bir oyunda bu grafik zaten değil mi?
Yani oyun dediğin bir noktada budur bence ya. Seni buralardan alıp götürür. Oyunun 2 boyutlu olmasına rağmen arka plandaki o 3 boyut derinliği.
Uçurmuşlar.
Yani o tren yolundan geçerkenki derinlik vesaire. Benim tüylerim diken diken oldu. Müzikleri çok başarılı. Platform üyelerini güzel kullanmışlar. Yün yumağından oluşan bir karakterimiz var. Ören Bayan şeyini alır buradan aslında. Reklamını da alır aslında. Çok çok hoş bir oyun. Daha önce bu tarz oyunları oynamamış olanlar varsa Unravel'ı mutlaka denesinler derim. Ben büyük heyecanla bekliyorum. Ben de deneyeceğim. Oynanış olarak da keyifli bir oyun olacakmış gibi duruyor. Görsellik olarak da çok başarılı. Benim son zamanlarda böyle büyük aşkla beklediğim oyunlardan bir tanesi oldu.
Ben
çünkü
de konsollara bedava verilmesini bekliyorum.
O
öyle direkt bakınca zaten üretkeni çekiyorsun. Tamam, bir sene sonra bedava.
Bedava.
Evet,
aslında bir saniye bulmuyor bile.
Yani evet. Araba vatandaşları Google'a 348 bin içerik silinmesi talebi göndermişler. Çünkü Avrupa Birliği insan hakları koruma konusunda önemli bir kanuna imza attı ve dedi ki insanlar dedi internette unutulabilecekler dedi. Bu talepte bulunma hakları var dedi. Sen Google'a diyorsun ki beni unut, benimle ilgili verileri sil. Seninle ilgili bütün arama sonuçlarını siliyor. İnsanlar arama motoru üstünden sana ulaşamıyorlar.
Oo,
çok önemli bir
çok
şey.
Çok önemli bence.
Gerçi arama motoruna ulaşılamadığınız anda gerçekten hiç ulaşılmaz bir adam oluyorsun. Yoksa o siteye girecekti, ismini bulacaktı. Oho, bir sürü iş yani.
Hızlısı.
348 bin talep gitmiş ve bu sadece Google'a giden talepmiş. Microsoft arama motoru Bing içinde toplamda 3546 adet gitmiş ki arada şeyi görüyorsun, kullanım oranlarının aralarında. Çünkü sonuçta Google 348 bin gittiyse bunun en az 200 bini Bing'de de çıkıyordur zaten.
Yani.
Diye düşünüyorum
kesinlikle.
Yani. Microsoft'a da 3546 gitmiş, bunların yarısını olumlu karşılamış. Ve Yahoo da buna dahil olarak gösteriliyor. Çünkü Bing altyapısını kullanıyormuş kendisi de. ülkelere bölmüşler. Mesela Fransa 73 bin istek göndermiş, Almanya 60 bin istek göndermiş, İngiltere 43 bin, İspanya 33 bin istek göndermiş. Buraya Avrupa'yı dahil etmemişler.
Peki bu Avrupa'da kabul edilmiş kanun çerçevesinde mesela sen evet, dışarıdan evet, bir birey olarak Türkiye'den başvurduğun
bak,
zaman...
Bak geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Avrupa mesela Adalet Mahkemesi internet kullanıcılarına internetten unutulma hakkı vermiş. Avrupa'ya başvurduğunda oluyordu. Türkiye'de de herhalde böyle bir talepte bulununca yapıyorlar. Bilmiyorum. Denemedim yani hiç.
Denemek lazım. Beni ben unutun, sildireyim adamı.
Beni sildirin. Ben internet şirketinde çalışıyorum. Beni kimse bulamasın.
Gizemli adam olarak kalayım.
Aynen. Bir diğer haberim de İngiltere'den. Şimdi son dönemde bir moda var. Buna şimdi teknoloji dünyası da dahil oldu. Ya da İngiltere gerçekten çok enteresan bir yer. Bak. Koltuk altı zehir... Koltuk aldı kendine. Koltuk takımı aldı. İşte üstündeki derisindeki malzemeden zehirlendi. Gibi böyle absürt. İşte iPad aldı içinden hıyar çıktı. Bizim Türkiye'de de var o. Böyle değişik değişik işte bilmem ne PlayStation 4 aldı boş kutu geldi gibi böyle haberler var ama hep İngiltere'de. İşte İngiltere'de John diyor. İngiltere'de Brown diyor. Hep İngiltere'den haber veriyorlar. Bu haber de İngiltere'den ucuz hoverboard aldı ve hoverboard'u havaya uçtu diye bir haber. Fotoğraflar falan da var bunda bu sefer. Biliyorsunuz hoverboard diye bir olay var. Şimdi 1200 dolarda satılıyor, 200 dolarda satılıyor aynı halde. Üstüne biniyorsun, gidiyorsun. Ve söylenen şey bunun işte ucuz versiyonlarında kötü pil kullanıldı ve pili patlayabileceği yönünde. Ve o aletin pili patlamış. Daha önce daha ben yapmıştık. New York'ta yasaklandı bu aletlerdi. Üstüne binip gidemeyeceksin diye. Şimdi adam evinde şarj ederken pil patlamış. Ben açıkçası büyük pilli cihazları, bu tip büyük pilli cihazları evimde şarj ederken etrafının alev almayacağı şeylerden donatılmış olduğunu, çolumdan çocuğumdan uzakta durduğuna emin oluyorum. Öyle şarj ediyorum.
Odaya kilitliyorsun orada.
Gerçekten öyle şarj ediyorum. Yani betonun üstünde. O şekilde şarj ediyorum. Çünkü aslında siz bakmayın patlamış ama onun 1200 dolarlık versiyonunun da patlama riski var çoğu zaman.
Tabii ki.
Yani kullanılan pil ne olursa olsun bir kısa devre olur, bir şey olur, bir yanar. İçinde kimyasal sonuçta o pilin alebirden bire. Ya
sonuçta cep telefonu karlanır değil, daha büyük bir cihazdan bahsediyoruz.
Tabii ki etraf yanabilir. O yüzden siz bu tip böyle çok büyük kapasiteli pile sahip cihazları şarj ederken iki kere düşünün. Ona göre önleminizi her zaman alın. Bayağı bir zarar vermiş etrafına.
Yani adını sen getir. Bizim de zamanında bir evde ne patlamıştı ya? Bir aktif fryer'ım da şimdi şeyi tam hatırlayamadım. Patates kızartma makinesi bir şey vardı. O da böyle bir...
Fritöz mü?
Şeyde kalmış. O bizim hatamız ama.
Sizinki fritöz mü abi uçtu içindeki fritöz, yayla?
Fritöz aktif fryer.
Ama seninki yani tamamen şey ya daha o...
Ama aslında unutmadık da benim hatırladığım kadarıyla bayağı bir oldu. Ta annemler zamanında. Normal patates kızarırken... Bir ses geldi her tarafa yaylar şey of, yağlar falan böyle.
Bir yanında biri olsa.
Yanında birisi olsa yakar yani.
Allah korusun kör mür her şey olursun yani.
Benim aklıma direkt o geldi ya birden. O konularda gerçekten dikkatli olmak evet, lazım. Geçelim oyun dünyasının haberlere. Benim zaten iki haberim kalmış burada Mesut. İlk haberim PlayStation 4 cephesinden geliyor arkadaşlar. Bugün de şu Yoshi da bunun üzerine hemen bir haber patlattı ama ilk önce ana haberimize geçelim. Daha sonra Yoshi'nin açıklamasına geçelim. Bir yazılımcı arkadaşlar PC'de PlayStation 4 oyunlarını stream edebileceğiniz bir uygulama geliştirdi. Ve bu uygulamayı 10 dolardan her ne kadar yasal olmasa da satışa çıkarttığını dile getirdi. PlayStation 4 oyunlarınızı PC üzerinde mouse'la klavyeyle oynayabiliyorsunuz aslında.
Nasıl yapıyorsunuz onu söyleyeyim size. PlayStation 4'te oyun çalışıyor. PlayStation 4 sahibisiniz. O oyun PlayStation 4'te çalışırken görüntüyü PC'nize stream ediyor. Bunu açıklıyorum çünkü insanlar evet, yanlış anlıyor. Evet, bazı yanlış kardeşlerimiz anlayayım, sanki PlayStation 4 oyunu artık PC'de çalışıyormuş gibi anlıyorlar.
Şöyle biraz
aynı
daha
evde olacaksınız bir de.
Aslında şöyle biraz daha açmak gerekirse normalde PlayStation 3 ve PSP arasında böyle bir sistem vardı.
Evet.
Remote Play özelliği vardı. PlayStation 3'teki bazı oyunları PSP'nizde oynayabiliyordunuz. Bir nevi üçüncü kontrolcü olarak hani iki tane PlayStation 3 kontrolcünüz var. Üçüncü sırada PSP geliyordu. Orada çok fazla böyle bir oyun desteği falan yoktu ama esas potansiyelini ben PlayStation 4 Vita'da göstereceğini düşünüyordum. Ancak Vita'nın satış rakamlarının çok çok düşük olması.
Vita'nın tuş takımının uymaması oyunlara.
Bu potansiyelin tam olarak ortaya çıkamamasına engel olan bir diğer
evet, yani Sony
etken
o kadar vizyoner bir firma ki Vita'da tetik tuşlarına sadece iki tanesini yer verdi.
Sonradan bir iki tane daha destek gelecek falan
alttan
denildi
işte
ama.
Alttan işte sanal butona falan basıyorsun hiç yaramadı işte.
Yaramadı. Kesinlikle. Ardından arkadaşlar işte bu yazılımla birlikte zamanında daha doğrusu zamanda demeyeyim çok da geçmişte bir yaşanan olay değil nihayetinde. Microsoft'un yaptığı güncellemeyle birlikte işte Xbox One oyunlarını PC'de stream etme.
Evet.
PC oyunlarını da bir ilerleyen seviyede artık Xbox One'da oynayabilme gibi özellikler gelecekti. Bu noktada da bir yazılımcı çıkıp böyle bir uygulama yaparak göstermiş millete arkadaşlar hadi gelin biz de PlayStation 4'te PC oyunlarımız PC'de stream edelim gibisinden.
Ama tam dedi ki olay.
Adam bu açıklamayı yaptı Ya belki de adam buna var ya bir iki senesini en az bir senesini koymuştur diye düşünüyorum.
Belki de evet.
Oturup da böyle iki dakikada yapılacak bir şey değil nihayetinde. Sony'den PlayStation sorumlusu Shuhei Yoshida çıktı dedi ki Twitter üzerinden. Arkadaşlar siz çok istiyormuşsunuz ya bizi de stream yapmayı. Biz iki kişilik ve ileride gelişecek olan bir ekiple birlikte buna özel bir uygulama yapacağız. PC ve Mac'te ilerleyen dönemlerde PlayStation 4'ünüzü PC ve Mac üzerinde stream ederek oynayabileceksiniz dedi. Hayda diyorsun evet. Yani. Adama yazık oldu.
Gerçi tabii ne zaman çıkar belli olmaz ama 10 dolarlık yazılımın da bir sonraki güncelleme de engellenir mi engellenmez mi böyle bir garantisi yok tabii.
Bence engellenir. Böyle hali hazırda bir
bir de klavye fareyle oynayabilmek çok tehlike.
Tabii şimdi shooter oyunları Rainbow Six'ten falan bahsediyoruz. Bu tarz oyunlarda kesinlikle bir dengesizlik getirecek.
Bir de şöyle bir olayı var. Hani gecikme yok. Video koymuş ikisini. Birisi PlayStation 4 ekranı, birisi de Steam ettiği PC ekranı. Gecikme yok. Görmüyorsun gecikme.
Gecikme hiçbir şekilde yok. O gerçekten de çok başarılı.
Müthiş yapmış.
İşte Vita'da bekliyorduk. Olmadı ama PC üzerinde olması, herkeste Vita yok. PC'de olması çok çok güzel bir özellik.
Ya ben Vita'da ama oynadım aslında. Oynamadım değil de işte o tetik tuşu yok mu lanet olsun. Yoksa oturma odasında otururken falan çok keyifli.
Bir de biraz daha büyük ekran istiyorsun yine.
Değil mi? Biraz
yani
da.
Mesela bir Fallout 4 oynarken veya bir Rainbow Six oynarken daha büyük ekranda bir oyun alanı görerek oynamak var Mesut. Yani Vita'nın ekranında bir noktada yetersiz kalıyor.
Bazen.
Yani bir diğer haberime de geçeyim ben buradan. Kısa kısa vereceğim aslında bunu da. Steam arkadaşlar bu Şükran Günü dolayısıyla bayağı bir oyuna indirim yaptı. Bir yerlerde denk gelmediyseniz, bir yerlerde duymadıysanız haberi bizden alın. Çok ciddi, çok güzel indirimler var. Ama şunun da altını çizelim. Bazı kalpazanlar var arkadaşlar. Şey yapmışlar oyun Mesut. Olsun. 9 dolar indirimden önce, indirim dönemi 12 dolar.
Of müthiş.
Bu oyun nasıl olsa arada kaynar aynen falan diye, aa indirimdeymiş falan diye. Dikkat edin arkadaşlar, almadan önce şöyle bir bakın gerçekten de indirimde mi yoksa bindirimde mi?
Bindirimde mi?
Dikkatli evet olun, bazı çakal, ya tabii büyük firmalar değil bunları yapan. Ufak bağımsız geliştiriciler veya bu simülasyon tarzı oyunları geliştiren firmalar yapmışlar. Birkaç tane örneği var ama yine de dediğim gibi dikkatli olun. Hani böyle bir ne Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye bir terim var. Ona şey almayın. Rast
kötü geldim olur gerçekten. Evet bu haberle de ikisi birinin sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.